Kıymetli dinleyenler, Erkam TV ve Erkam Radyo ortak yayınıyla gerçekleştirdiğimiz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu. Bu programda sizlerden gelen soruları muhterem hocamıza yöneltiyor ve onun kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz. Hocam tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim.
Hocam geçen hafta gerçekleştirmiş olduğumuz bu programın mahiyetinden bahsettik. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Bu hafta da bu kurban mevsimini konuşalım istiyorum. Bir kurban mevsimine giriyoruz. Tabii kurbanın hükmünü, bir kurban nasıl kesilir vesaire bunları konuşacağız ama öncesinde bu kurban mevsimini nasıl yaşamalı, nasıl hazırlık yapmalı kurbana? Özellikle bir süreçten geçiyoruz. Covid-19 sürecinden geçiyoruz. Bu süreçle birlikte değerlendirdiğimizde bir kurbanı nasıl yaşayacağız hocam? Kıymetli değerlendirmelerinizi alalım. Buyurun efendim.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Efendim kurban tabii bizim halk arasında Zilhicce'nin 10. günü hali vakti yerinde belli şartları taşıyan kişilerin belirli hayvanlarını kesmelerine diyoruz. Ama kurban kelimesi haddi zatında yakınlık demek. Kurbet, kurban, garip ama bu kayınla değil kaf ile aynı kökten gelme. Ve bizim dini terminolojimizde, dini ıstılahlarda kurban diye bir şey yok fıkıh kitaplarında. Onun yerine ne var? Udhiye var. Şimdi ama Kur'an-ı Kerim'de kurban lafzı da geçer. Ama bu nasıl geçer? Hazreti Adem'in oğulları Habil ve Kabil Allah'a bir kurban takdim ettiler. Birer kurban takdim ettiler. Allah onlardan birisinin kurbanını kabul etti, diğerini etmedi. Ve onların Cenab-ı Hakk'a takdim ettikleri şey, tabi Kur'an-ı Kerim'de açıkça olmasa da, birisi hayvan, birisi de diyelim ki bir bitki, ürün, buğday vesaire. Allah bunlardan birisinin kurbanını kabul etti, ötekininkini etmedi. Ve kurbanını kabul etmediği kişi, kardeş, bunu sorduğu zaman Allah ancak samimi olanların kurbanını kabul eder. Yani şimdi burada kurban yakınlık demek. Kişi bizim kurban dediğimiz o, Kurban Bayramı'nda kestiğimiz hayvanla bir ibadet yapmış oluyoruz ve Cenab-ı Allah'a yaklaşmış oluyoruz. Aslında Müslümanların biliyorsunuz iki tane bayramı var. Bir Ramazan Bayramı, bir de Kurban Bayramı. Şimdi Ramazan Bayramı bir ay oruç tutuyoruz, teravih namazı kılıyoruz, efendim hatimler yapıyoruz, yapabilenler itikafa giriyor, bir ibadet dolu bir ay geçiriyor. Ve Cenab-ı Hak kulunun bu yaptıklarına mükafat olarak Ramazan Bayramı'nı bize vermiş. Ki Ramazan Bayramı'nın fıkıhtaki adı İdul Fıtır'dır. Fıtır, iftar aynı kökten gelir. Yani yeme içme bayramı bir bakıma. O yüzden Ramazan Bayramı'nın birinci günü oruç tutmak caiz değildir. Müslümanlar Allah'ın o ziyafetini şey yapacaklar.
Katılacaklar.
Ha, ikincisi de Kurban Bayramı. Kurban Bayramı da işte bildiğimiz gibi yaklaştık. Bir bakıma işte mevsimine girdik. O da nedir? İşte Zilhicce'nin 10. günü başlayan ve kurban dediğimiz, kurbanlık hayvanı kestiğimiz ibadet olarak bir zaman. Tabii bu bayramlar Peygamberimiz Medine'yi teşrif ettikten sonra bunlar kutlanır olmuş. Teşri kılınmış. Peygamber Efendimiz Yahudilerin orada kurban bayram yaptıklarını görüyor. Ne yapıyorlar bunlar diyor. Bayram ne yapıyorlar? İşte şundan dolayı. Allah onların yerine size daha iyi iki bayram verdi diyerek Ramazan ve Kurban Bayramlarını bize
hediye ediyor.
Şimdi Kurban Bayramı yani kurban günleri bizim sadece kurbanla ibaret değil başka ibadetlerimizin de yaşandığı günler. Mesela başka zamanlarda olmayan Kurban Bayramı günleriyle münhasır olan teşrik tekbirleri var. Sonra Kurban Bayramı günlerinde eda edilen haç ibadetimiz var. Dolayısıyla bu mevsim bizim açımızdan fevkalade önemli bir mevsim Ve bundan dolayı da belki Zilhicce'nin ilk 9 günü oruç tutmak büyük sevaba vesiledir Resulullah'ın tavsiye. Tabii bu işinde yaşadığımız olumsuzluklar, yani her şey Cenab-ı Hak'tan geliyor. Mutlaka bunların bir hikmetini aramamız lazım. Sabırla, metanetle, tedbirle karşılamamız lazım. Bu korona günlerini yaşıyoruz. Ve bu virüs bizim normalde bayramlarda yaptığımız, yapmak istediğimiz, örfümüzün gereği olarak, inancımızın gereği olarak bazı şeylere imkan vermiyor. Ama ben bayramda annemin elini öpmek ibadettir. Ben annemin elini öpeceğim. Evladıma sarılacağım. Şu gibi düşüncelerden uzak durmamız lazım. Çünkü Müslümanın birinci görevi, birinci önceliği dinini, canını, aklını, malını, neslini korumaktır. Ve bunlara biz darurat-ı hamse diyoruz. Bunlardan birine zarar verecek olan şeyler haramdır. Bunlardan birisinin gerçekleşmesi için lazım olan şeyleri yapmak da farzdır. Dolayısıyla evet. Biz Müslüman olarak canımızı veya komşumuzun canını veya akrabamızın veya arkadaşımızın bir başka insanın canını tehlikeye atmak bize caiz değildir. O açıdan tabii biz bu bayram mevsimini her zamanki o coşkudan, her zamanki daha önceki senelerdeki yaşadığımız bayram havasından farklı yaşayacağız. Buna hazır olmamız lazım ve buna ayrıca itaat etmemiz lazım. Tabii bu bayramda yapacağımız şeyler, mesela bayram namazımız var. Tabii bayram namazını nasıl kılacağız, nerede kılacağız? Bununla ilgili yetkililer açıklama yapacaklardır elbette. Ve bu açıklamalar yapılırken bir zaruret dikkate alınarak yapılıyor. Keyfi değil. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı veya otorite bayram namazını şöyle kılacağız dediği zaman eskikinden farklı bir şekilde farklı dersek namazı farklı kılacak değiliz. Ama camileri hınca hınç dolduramayacağız. Bu kaydı koydukları zaman sonuçta zaruret onu gerektirdiği için. Hayatı korumak onu gerektirdiği için öyle yapacağız. Yani bu duygularla biz bayrama yaklaşmalıyız. Tabii bayram hazırlığı olarak kurbanlıklar satın alacağız. Kurbanlar keseceğiz. Aynı dikkati, aynı tedbiri gerek kurbanlık satın alırken, gerekse kurbanı keserken de uygulamamız, dikkat etmemiz lazım. Ama ruhumuz, bilincimiz, zihnimiz bu bayramla iç içe, kurbanla iç içe olacak.
Hocam peki kurban mevsiminden bahsettik. Gerek dinleyicilerimiz, gerek izleyicilerimiz ben kurban kesebilir miyim, bana kurban düşer mi diye sorsa ve ben size yöneltmiş olsam kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
Bunları mutlaka anlatmamız lazım ama istersen önce bu kurban tarihine bir gidelim.
Olur hocam, tabii buyurun.
Tabii daha önceki milletlerde de kurban vardı.
Evet.
Yani bizim bugünkü yaptığımız o ibadetler var ya, bu ibadetlerin neredeyse tamamına yakını başka ümmetlerde de vardı. Ama ya bizim yaptığımızın aynısıydı veya biraz farklıydı. Ama oruç vardı mesela. Ki Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Hı hı. Kurban vardı. Kur'an-ı Kerim buna işaret ediyor. Efendim namaz vardı. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıkmadan, yani kendisine namaz farz kılmadan önce de namaz kılıyordu. Günde sabah iki rekat, akşam iki rekat.
Evet.
Kılıyordu. Yani vardı. Şimdi efendim, tabii bizim için daha çok kurban Hazreti İbrahim'in sünneti olarak bilinir. Hı hı. Biz öyle algılarız onu. Peki nedir o? Şimdi biliyorsunuz Hazreti İbrahim yaşlanmış. Belli bir yaşa gelmiş ama çocuğu olmamış. Hı hı. Çocuğu olmamış. Bir gün rüyasında kendisi bir evlatla müjdeleniyor. Tabii o, ben detaya girmiyorum. Sara validemiz Hazreti İbrahim'in hanımı.
Evet.
O çocuk yapamıyor. Sara validemiz Hazreti İbrahim'e Hacer validemizi, o zamanki cevaz, örf hediye ediyor. Hı hı. Ve Hazreti İsmail dünyaya geliyor. Bilindiği gibi o Hazreti Hacer'le Hazreti İsmail'i getiriyor şeye, Kabe'nin bulunduğu yere, Mekke'ye. Oraya bırakıyor ve kendisi geri dönüyor. O detaylara girmiyorum. Ve Kur'an-ı Kerim'deki ifadeye göre Hazreti İsmail babasıyla yürüyen bir hale geldikten sonra bir rüya görüyor. Rüyasında oğlu İsmail'i kesiyor, kurban ediyor. Şimdi bu tekrarlanıyor. Peygamberlerin rüyaları vahiy hükmündedir. Ve dolayısıyla Hazreti İbrahim bu rüyayı kendisine verilmiş bir vahiy olarak algılıyor. Ve oğlu İsmail'e yöneliyor. Diyor ki yavrum ben rüyamda seni keserken görüyorum. Sen ne dersin? Hazreti İsmail ki Kur'an-ı Kerim ifadesi babasıyla birlikte gezinti yapacak şekilde. 3-4 yaşlarında. Babacığım sen sana emrolunan şeyi yap. Ve Hazreti İbrahim, bak burada müthiş bir şey var. Yani 80 sene, 90 sene evladı olmamış. Ondan sonra İsmail gibi, pırlanta gibi bir evladı olmuş bir baba. Allah'tan aldığı işaretle o evladını kesecek.
Çok zor bir şey hocam.
Kolay değil tabii.
Evet.
Yani bunu ancak Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Resulullah gibi insanlar yapabilir. Hazreti İsmail de bir çocuk. Baba sen ne yapıyorsun ya, insan evladını keser mi? Demiyor. Diyor ki babacığım sen sana emrolunanı yap. İnşallah sen beni sabredenlerden bulacaksın. Ve alıyor Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i kesecek. Tam bıçağı çalacağı zaman Cebrail aleyhisselam bir koçla beraber geliyor. Tekbir getirerek. Hı hı. Diyor ki İbrahim sen rüyana sadakat gösterdin. İsmail'i kesme. Al bu koçu kes. Tabi bu olayın bazı detayları kitaplarda anlatılır ama onlar Kur'an-ı Kerim'de yok. Hı hı. İşte efendim Hazreti İbrahim bıçağı İsmail'in boynuna çalmış, bıçak kesmemiş, taşa çalmış, taşı kesmiş. Onlar yok Kur'an-ı Kerim. Onlar evet. Yok. Kur'an-ı Kerim'de olan deminki söylediklerim. Hı hı. Ve Hazreti İbrahim de Cebrail aleyhisselamın tekbirine tekbirle karşılık veriyor ve o koçu kesiyor. Şimdi burada şöyle güzel bir nükte çıkıyor buradan.
Buyurun hocam.
Şimdi Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e diyor ki oğlumu kes. Hazreti İbrahim de ala ra'si vel ayn, baş üstüne ya Rabbi deyip kesmeye kalkıyor. Ondan sonra diyor ki kesme dur. Ne değişti? Yani Cenab-ı Hak haşa önce yanlış yaptı da sonra o yanlışı mı düzeltti?
Haşa.
Haşa böyle bir şey olmaz. Cenab-ı Hak bundan münezzehtir. O zaman niye daha önce kes dedi de sonra kesme dedi? Şimdi evet. Bu şöyle anlatılabiliyor. Şimdi haddi zatında Cenab-ı Hakk'ın muradı Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kesmesi değildi. O İbrahim'in gönlündeki İsmail sevgisini kesmesiydi. Çünkü o Halilurrahman'dı. Hazreti İbrahim'in biliyorsun lakabı Halilurrahman. Ne demek evet. Halilurrahman? Allah'ın dostu. Yani Halilurrahman olan birisinin evladı da olsa o kadar fazla sevgiyi evladına beslemesi uygun değil, yakışmaz. Hı hı. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hakk'ın muradı, sen İsmail'i kes derken İsmail'in kanını akıt değildi. Ya o gönlündeki İsmail sevgisi var ya, onu kes demekti. Ne zaman ki İbrahim İsmail'i yatırdı, kesecek, bu maksat hasıl oldu. Ve ondan sonra dedi ki yeter İbrahim, sen görevini yaptın. Olması gereken oldu, artık onu değil bunu kes. Şimdi kurban kesmede de bir fedakarlık var. Yani kurban kesen kişi ne yapıyor? Kurban bir hayvanı kesiyor. Ve hiç tanımadığı, bilmediği, dost akrabalığı olmayan, yakınlığı olmayan insanlara etini dağıtıyor. Ve zamanımızda birçok insan bugün kurbanlıklarını başka İslam ülkelerine gönderip kestiriyor. Adını bile duymadığı ülkedeki Müslüman o etten istifade ediyor. Bu da bir fedakarlık. Hazreti İbrahim'in İsmail'i keserken ki, kesmek isterken ki fedakarlığı kadar olmasa da bu da bir fedakarlık ki İslam ibadetlerinde bu var. Allah için maldan geçme var. Zekat öyle değil mi?
Evet.
Allah için candan geçme var. Şehadet öyle değil mi? Allah için rahatlıktan geçme var. Sabah namazı öyle değil mi? Oruç öyle değil mi? Bunlar nedir hep? Allah'a olan bağlılığımız, aşkımız, ibadetimiz, itaatımız bizi nefsimizin, bedenimizin bazı isteklerinin önüne geçiyor ve geçmesi de gerekiyor. Ondan dolayı değerli oluyor bu. Şimdi gelelim soruya. Kimler keser?
Buyurun hocam.
Efendim bir defa bütün ibadetlerde, İslam'ın bütün ibadetlerinde genelde bir kimsenin mükellef olması için yani ibadetle muhatap olması için üç şart var. Müslüman olacak, bir. Akıl olacak, yani aklı başında olacak, hı hı. İki. Bir de bali olacak. Yani ergen olacak. Ha şimdi namazda, namaz, oruç, haç konusunda ihtilaf yok. Yani bu üçünün gerekliliğinde ihtilaf yok. Ama zekatla kurban konusunda bunlar mala dayandığı için.
Evet.
Çocuklar kurban keser mi? Eğer malları varsa kesmez mi? Veya çocukların malları varsa ondan zekat verilir mi, verilmez mi? Mezhepler arasında ihtilaflar var. Hı hı. Ama Hanefi mezhebinde çocuk malından zekat da vermek gerekmez, kurban da vermek gerekmez. Kesmek gerekmez. O zaman nedir kurban kesmenin şartı? Bir, akıl olacak, bali olacak ve Müslüman olacak. Hı. Peki her akıl ve bali kurban kesecek mi? Hayır. Zengin olacak. Yalnız buradaki zenginlik, zekat vermeyi gerektiren zenginlik değil. Şimdi bir kimsenin zekat vermesi için, zengin derken zekat vermesi için ne yapması gerekiyor? Asli ihtiyaçlarından fazla, nami dediğimiz, artıcı dediğimiz mala sahip olması lazım. Ve o malın üzerinden de bir sene geçmesi lazım.
Evet.
Zekat vermesi için. Hı hı. Mesela bir yıllık asli ihtiyaçları var. Onu çektik kenara. Namiden demek artıcı. Ne hangi mallar artar? Ticaret malı artar. Hı hı. Hayvanlar artar. Ve bir de para, altın, gümüş ve nakit. Bunlar da artıcı kabul edilmiş. Bu türden olması lazım. Bir de kişi o nisap miktarı ki asgari 80.18. Bazı hı hı. alimler 84 gram olarak altın değerinde olacak. Bu kadar malı olduktan sonra üzerinden bir sene geçince. Ama kurbanda öyle değil. Kurbanda asli ihtiyaçlarından ayrı 80.18 gram. Bizim Diyanet'in kabul ettiği o. Hı hı. O kadar altın veya altın değerinde herhangi bir malı varsa o kimse kurban kesecektir. Ha, yani kurban kesmekle yükümlü olan kişi budur.
Peki kurban kesmekten bahsettik. Kimlerin kurban keseceğine alakalı kıymetli bilgilendirmelerinizi paylaştık. Tabii biraz açıkladık hocam ama bu kurban kesmede işte Covid-19 süreci de tabii biraz daha gündemimizde. Böyle biraz daha bu kurban alım satım işlemlerinde, işte kesim işlemlerinde böyle biraz daha Müslümanca nasıl bir tavır sergilemeliyiz?
Efendim şimdi bir hayvanın kesilebilmesi için hı hı. gerekli olan asgari şartlar belli. Nedir o? Bir hayvanı boğazından keseceksin. Hı hı. Başında besmele çekerek boğazından keseceksin. Onun dışında hayvan kesilirken illa şunun yapılması lazım, bunun yapılması lazım diye bir şart yok. Ha, tabii burada detaylar var. Yani eziyet etmeyeceksin vesaire. Şimdi bu COVID-19 meselesi tabii bulaşıcı bir virüs. Hı hı. Bu ne oluyor? İnsandan insana bulaşıyor. Ve insanlar yakın temas halindeyken bulaşıyor.
Evet.
Dolayısıyla kurbanı alırken veya kurbanı keserken yakın temastan uzak kalmak lazım. Hı hı. Nedir yakın temas? El ele tutuşmaktır. Ki devletimizin açıkladığı bir mesafe var. Yani 3 tane şey var biliyorsun değil mi? Yani kural. Hı hı. Bir maske takma var. 2 o sosyal mesafe dediğimiz 1,5 metre kadar bir aralık var.
Evet.
Bir de hijyen var. Eli temizlemek, yıkamak var.
Evet.
Dolayısıyla ister kurban alırsa olsun, alırken olsun, isterse kurban keserken olsun bunlara riayet etmek şart. Yani tutup da bir aile efradının tamamının kurban kesiyoruz diye kurbanın başında toplanıp hepsinin orada olması şart değil. Veya büyükbaş hayvan kesiliyor, 7 ortaklı oluyor. Hı hı. Ortakların tamamının veya işte hatta bazen evlat eş vesaire olarak toplanıp da
bütün aile kurbanın
başında toplamasına gerek yok. O zaman burada nedir? Bir hayvan kesilirken asgari olarak ne kadar insana ihtiyaç var o kadar insan onun başında olmalı. Hı hı. Ve asgari olarak kurban kesilirken niye dikkat edilmesi gerekiyor ise ona dikkat edilerek kesilmelidir. Yani demin söyledim bizim ne kendimizi ne de başkasını tehlikeye sokma hakkımız yoktur. Kur'an-ı Kerim bir taraftan kendi kendinizi öldürmeyin diyor ayet-i kerime. Bir başka ayet-i kerime de kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Dolayısıyla bu her alanda olduğu gibi bu alanda da mesela ziyaretleşmelerde aynı şekilde bunlara dikkat etmemiz lazım.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu programda da hem kurbanın mahiyetinden hem de kimler kurban kesebilir ve kurban keserken günümüz şartlarında da nelere dikkat etmeliyiz? Bunları paylaşmış olduk. Bu değerli bilgilendirmelerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze, ağzınıza sağlık. Bir sonraki programda tekrar görüşünceye dek diyelim hocam. Çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteydik. Fıkıh Saati programında kurbanla alakalı soruları hocamıza yönelttik ve hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle paylaştık. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın efendim.